İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 24.
Kafkas Esiri 1. Kafkasya Savaşı yıllarında Jilin adlı bir subay vardı. Jilin bir gün evinden bir mektup aldı. İhtiyar annesinin mektubunda şunlar yazıyordu: "Artık ihtiyarladım sevgili yavrum. Dünya gözüyle seni bir defa daha görmek istiyorum. Buraya gel, sana hakkımı helal edeyim. Sonra da cenazemi kaldırır, görevinin başına dönersin. Hem sana bir kız buldum, akıllı uslu, varlıklı iyi bir kız. Eğer beğenirsen evlenir, sürekli burada kalırsın." Jilin bu mektup üzerine düşüncelere daldı. Annesinin durumu gerçekten kötüydü galiba. Bir daha onu göremeyebilirdi. Gitmeliydi. Kız da iyi ise evlenebilirdi. Bu düşünceler üzerine tümen komutanına gidip izin aldı. Arkadaşlarıyla vedalaştı. Onlara 4 gerdel vodka bıraktı, sonra hazırlandı. O sıralar savaş olduğu için yollardan ne gece ne gündüz rahatça geçilebiliyordu. Eğer bir Rus herhangi bir yerde Tatarlar tarafından yakalanırsa ya öldürülüyor ya da dağlara götürülüyordu. Bunun için haftanın 2 günü kaleden kaleye muhafızlar gidiyordu. Bu askerlerin ortasında da halk giderdi. Günlerden bir yaz günüydü. Tam yerinin ağarmasına doğru muhafızlar yük arabalarını kale dışında toplayarak yola çıktılar. Jilin de onlarla beraber atına binmiş, eşyalarını da mekare bölüğüne vermişti. Mekare bölüğü orduda taşıma işlerinde kullanılan at, deve, katır gibi hayvanlara verilen adıydı. Bazen askerler duruyor, bazen yük arabalarından birinin tekeri fırlıyor, bazen de bir at geride kalıyor, kafile durup onları bekliyordu. Böyle böyle vakit öyle iyi geçmişti ama bölük ancak yolun yarısına varabilmişti. Toz duman, bunaltıcı sıcak, yakıcı bir güneş canından bezdiriyordu insanı. Çırılçıplak bozkırda insanın başını sokacağı, azıcık dinleneceği bir yerde yoktu. Ne küçük bir ağaç ne de bir çalı. Jilin biraz ilerleyip durdu. Bölüğün yetişmesini bekledi. O sırada bölük duracağını belirtmek için boru çalıyordu. Jilin, acaba onlardan ayrılıp yalnız gitsem nasıl olur? Altımdaki at iyi. Tatarlar saldıracak olursa kaçar kurtulurum. Acaba gitsem mi diye düşündü. O böyle düşünürken yanına Kastilin adlı atlı tüfekli bir subay geldi ve Jilin, "Gel beraberce çekip gidelim. Gücüm kalmadı, karnım aç. Üstelik de sıcak. Baksana, kan ter içinde kaldım." Kastil'in iri yarı, şişman, kırmızı yüzlü bir baba yiğitti. Gerçekten de çok terlemişti. Jilin biraz düşünüp, "Tüfeğin dolu mu?" dedi. "Dolu. İyi öyleyse gidelim. Fakat şimdiden anlaşalım, ayrılmak yok." Kararı verdikten sonra ilerlemeye başladılar. Bozkır'da giderken konuşuyorlar, etrafa bakınıyorlardı. Ta tuzakları görebiliyorlardı. Bozkır bittiğinde dağların arasına geldiler. Yol oldukça darlaşmıştı. Jilin ileriye doğru bakarak, "Dağın iç kısımlarına bir göz atalım. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Bakarsın dağdan iniverirler, göremeyiz bile." deyince Kastil'in, "Canım boş ver, ne gerek var? Gidelim işte." dedi. Jilin onu dinlemedi. "Yok yok, olmaz. Sen burada bekle. Ben şöyle bir bakıp geleyim." Atını ileri doğru sürdü. Atı da yaman bir attı. Daha tayken ona 100 ruble saymış, ilk olarak kendisi binmişti. At sahibini her zamanki gibi sarp yollardan uçarcasına geçirdi. Jilin dağın tepesine vardığında etrafa bakındı. Tam o sırada 8-10 yerde atlı Tatarlar gördü. 30 kadar vardılar. Jilin geri dönmek istedi ama Tatarlar onu görmüşlerdi. Atlarını Jilin'e doğru sürmeye, tüfeklerini omuzlarından indirmeye başladılar. Jilin bunu görünce dağdan aşağıya doğru sürdü atını. Bir yandan da "Tüfeğini hazırla" diye Kastil'ine bağırıyordu. Şöyle diyordu atına: "Dayan dostum, dayan. Bir yere takılayım deme. Aman gözünü seveyim. Bir sürçtün mü yandık demektir. Hele şu tüfeğin olduğu yere bir varalım. Ölürüm de teslim olmam. Haydi dostum, dayan." Bu arada Kastil'in Jilin'i beklememiş, Tatarları görür görmez kaleye doğru kaçmaya başlamıştı. Kırbacıyla atının bir o yanına bir bu yanına vuruyordu. Ardında bıraktığı toz duman içinde yalnız atının kuyruğunun sallandığı görülüyordu. Jilin işlerin sarpa sardığını anladı. Tüfeğin yanına varmak mümkün değildi artık. Sadece kılıçla da bir şey yapamayacağını biliyordu. Kaçmayı düşünerek atını ileri doğru sürdü. O sırada atlı Tatar'ın yolunu kestiğini gördü. Atı iyi olmasına iyiydi ama Tatarların atları daha yamandı. Üstelik yolunu kesmişlerdi artık. Kestirmeden gitmeyi düşündü. Geriye dönmek istedi ama at parlamış gemi dinlemiyordu. Yollarını kesen Tatarların üstüne doğru adeta uçuyordu. Kırata binmiş kızıl sakallı bir Tatar eli tüfeğinin tetiğinde naralar atarak Jilin'e doğru yaklaşıyordu. Jilin kendi kendine ''Ben sizi bilirim iblisler. Diri ele geçirseniz insana her türlü işkenceyi yaparsınız. Ölürüm de teslim olmam.'' diyordu. Jilin iri yarı bir adam değildi ama yürekli biriydi. Çekti kılıcını, sürdü atını kırmızı yüzlü Tatar'a bakarak ''Ya onu atından alaşağı ederim ya da kılıcımla ikiye bölerim.'' diye düşünüyordu. Fakat henüz Tatar'ın yanına varamadan arkadan ateş edip atını yaralamışlardı. At boylu boyunca yere uzanıverdi. Jilin'in bir ayağı atın altında kalmıştı. Kalkmak için çabalıyordu ama iki pis kokulu Tatar yetişip Jilin'in kollarına basmaya, onu arkaya doğru kıvırmaya başladılar. Jilin geriye çekilip Tatarları itti ama üç tanesi daha atından onun üstüne atlayıp sopalarla kafasına vurmaya başlamışlardı bile. Gözleri karardı Jilin'in. Az kalsın yere düşecekti fakat Tatarlar onu tutup kollarını yedek eğerlere arkasından bağladılar. Tam bir Tatar düğümü yapmışlardı. Onu sürüklediler. Şapkasını atıp ayakkabılarını çıkardılar. Üstündeki her şeyi parçalayıp attılar. Paralarını ve saatini aldılar. Jilin atına doğru baktı. Zavallı hayvan böğrü üstüne düşmüş öylece yatıyordu. Ayakları toprağa değmiyor, sadece tekme atıyordu. Kafasında açılan delikten fışkıran kan neredeyse bir arşınlık yeri kaplamıştı. Tatarlardan biri atın yanına gidip eğeri çözmeye başladı. At hala tekme atıyor, can çekişiyordu. Tatar hançerini çıkarıp hayvanın gırtlağını kesti. Kesilen yerden düdük sesine benzer bir ses çıkmıştı. At son kez titredi ve can verdi. Tatarlar eğri ve dizginleri aldıktan sonra atlarına bindiler. Kızıl sakallı Tatarların eğerine de Jilin'i oturttular. Düşmesin diye de Tatar'ın beline bağladılar. Sonra da dağların arasında kayboldular. Jilin Tatar'ın arkasında bağlanmış bir halde oturuyor, sürekli sallanıyor, yüzü de pis kokulu Tatar'ın sırtına sürtüyordu. Önünde sadece onun geniş omzu, kalın ensesi görünüyordu. Kazınmış kafası kalpağın üstünde parlıyordu. Jilin'in gözleri kanlanmış, başı uğuldamaya başlamıştı. At üzerinde bağlı olduğu için kanını da silemiyordu. O kadar sıkı bağlamışlardı ki köprücük kemiği acıyordu. Tatarlar bir dağdan öteki dağa geçerek saatlerce yol aldılar. Bir nehir aşıp vadiye vardılar ve vadi boyunca ilerlediler. Jilin yolları aklında tutmaya çalışıyordu ama gözleri kan çanağı gibiydi. Sağa sola da dönemiyordu. Hava kararmaya başladığı sırada bir ırmaktan daha geçtiler. Yüksek bir dağa tırmanmaya başladılar. Hafiften bir duman kokusu geliyor, köpeklerin havlamaları işitiliyordu. Avula varmışlardı. Tatarlar atlarından indiklerinde Tatar çocukları Jilin'in etrafını sarmışlar, çığlık atıyorlar, seviniyorlardı. Taşla ona nişan almaya çalışıyorlardı. Bu sırada Tatar'ın biri çocukları dağıtıp Jilin'i attan indirdi. Irgat'ını çağırdı. Irgat'ın bağrı açıktı ve üstünde yırtık bir gömlek vardı. Yalın ayaktı. Tatar ona bir şeyler söyledi. O da gidip demir halkalarla biri içine geçirilmiş, üzerinde ilmekle kilitli olan bir pranga getirdi. Jilin kollarını çözüp pranga taktılar. Sonra da onu samanlığa götürüp içeri ittiler ve üstünden kapıyı kilitlediler. Jilin gübrelerin üzerine düşmüştü. Kalktı, karanlıkta yumuşak bir yer bulup uzandı. 2. Jilin bütün gece hemen hemen hiç uyumadı. Geceler kısa olduğu için sabah çabuk olmuştu. Samanlıktaki küçük bir delikten sızan ışığı görünce kalktı ve deliği biraz genişleterek etrafa bakmaya başladı. Dağ eteği boyunca uzanan bir yol, sağında bir Tatar kulübesi, yanında iki ağaç, eşikte yatan kara bir köpek görünüyordu delikten. Bir keçi yavrusu ve kuyruklarını oynata oynata gidiyorlardı. Dağın eteğinde genç bir Tatar kadını vardı. Sırtında alacalı bir yelek, bacağında şalvar, ayağında çarık ve belinde de bir kuşak vardı. Yaşmak iliştirilmiş başının üstünde kocaman bir testi taşıyordu. Salına salına yürüyordu. Yanında da saçları dibinden kesilmiş, üstünde sadece gömlek olan bir çocuk vardı. Onu elinden tutmuştu. Kadın bir müddet sonra kulübeye girdi. Girdiği kulübeden dünkü kızıl sakallı Tatar çıktı. Üzerinde ipek bir yelek vardı. Kemerinde de gümüş bir hançer asılıydı. Çorapsız ayaklarında papuçları vardı. Başındaki koyun derisinden yapılmış kalpağını arkasına atmıştı. Olduğu yerde gerinerek sakalını sıvazladı, biraz durdu ve ırgatını çağırıp bir şeyler emretti, sonra da bir yere gitti. Daha sonra atları sulamaktan gelen iki oğlan çocuğu geçti Jilin'in önünden. Atların burnundan sanki duman fışkırıyordu. Oğlanlar da sadece gömlek vardı ve donsuzdular. Onlar gibi kafaları kızınmış, başka çocuklar koşa koşa gelmeye başladılar. Hepsi bir araya toplanıp samanlığa doğru yaklaştılar. Ellerine bir sopa alıp Jilin'in etrafı seyrettiği deliğe soktular. Bunun üzerine Jilin deliğe doğru "Bö!" diye bağırdı. Çocuklar korkmuştu. Çığlıklar içinde kaçışmaya başladılar. Kaçarken çıplak bembeyaz küçücük dizleri görülüyordu. Jilin çok susamıştı. Dili damağına yapışıyordu. Ne olur biri gelse diye düşündüğü an kapının açıldığını duydu. Baktı ki kırmızı yüzlü bir Tatar'la ondan daha kısa olan kara yağız bir Tatar içeri giriyor. İlk giren gözleri kapkara, ışıl ışıl, yüzü kıpkızıl, kısa sakallı, neşeli, sürekli gülen biriydi. Kara yağız Tatar ise daha iyi giyinmişti. Sırtında kenarları şeritli, mavi ipek bir yelek vardı. Belinde kocaman gümüş bir kama, ayaklarında kırmızı boyalı deriden dikilmiş simli mestler, üzerinde de kocaman ayakkabılar vardı. Uzun beyaz kalpağı ise koyun derisindendi. Kırmızı yüzlü Tatar kavga eder gibi bir şeyler söylemeye başladı. Sonra kalkıp kapının üstüne dirseklerini dayayarak eliyle hançerini yokladı. Bir kurt gibi yan yana Jilin'e bakıyordu. Kara yağız Tatar ise o sırada kalktı ve Jilin'in yanına gelerek bağdaş kurup oturdu. Sırıtarak eliyle Jilin'in omuzuna vurdu. Hızlı hızlı bir şeyler mırıldandı, gözlerini kırpıştırdı, sonra da "Urus iyi, Urus iyi" dedi. Jilin bu sözlerden hiçbir şey anlamamıştı. Su istedi ama dediğini anlamadılar. Kara yağız gülmeye devam ediyor ve sürekli "Urus iyi, Urus iyi" deyip duruyordu. Jilin susuzluğunu işaretlerle anlatmaya çalıştı. Bu sefer anlamışlardı. Biri güldü ve kapıdan dışarıya bakarak "Dina!" diye bağırdı. Onun bu bağırması üzerine 13 yaşlarında kara yağız Tatar'a benzeyen incecik bir kız koşarak geldi. Kara yağızın kızı olduğu belliydi. Gözleri babası gibi simsiyahtı, güzel de bir yüzü vardı. Üstünde mavi geniş kollu kemersiz bir gömlek vardı. Gömleğin etekleri, göğüs kısmı ve kol ağızı kırmızı puanlarla süslüydü. Altında şalvar, ayağında terlik vardı. Terliklerinin üstüne yüksek topuklu bir terlik daha giymişti. Boynuna Rus paralarından yapılmış bir gerdanlık takmıştı. Siyah saçlarını bir kurdele ile toplamıştı ve onun üzerinde de gümüş rubleler, küçük küçük pullar sallanıyordu. Babası kıza bir şeyler söyledi. Bunun üzerine kız gitti. Döndüğünde elinde küçücük bir güğüm vardı. Güğümü Jilin'e uzattı ve sonra bağdaş kurarak yere oturdu. Dizlerini kendine doğru çekmiş ve vücudunu da öne doğru eğerek büzülmüştü. Gözlerini fal taşı gibi açmış, bir canavarı izliyormuşçasına Jilin'in su içişini seyrediyordu. Jilin suyunu içtikten sonra güğümü kıza verdi. Kız bu hareketin karşısında bir yaban keçisi gibi yana doğru sıçrayıverdi. Öyle ani bir şekilde sıçramıştı ki babası bile gülmekten kendini alamadı. Sonra kızı bir şey için gönderdi. Kız da güğümü alarak koşup gitti. Tekrar geldiğinde tahta sini vardı elinde. Sinide de taze ekmek. yine oturup büzüştü ve gözünü kırpmadan Jilin'e bakmaya başladı. Yemek bittikten sonra Tatarlar kapıyı kilitleyip çıktılar. Bir müddet sonra Jilin'in yanına bir ırgat geldi. "Haydi efendi, haydi," diyordu. O da Rusça bilmiyordu. O an Jilin bir yere götürüleceğini anlamıştı. Kalktı, prangasını sürükleyerek yürümeye çalıştı. Ayağı yana doğru büküldüğü için rahat adım atamıyor, aksıyordu. Bu şekilde ırgatı takip ediyordu. Bir müddet sonra minareli camisi olan 8-10 evlik bir Tatar köyüne geldiler. Evlerden birinin önünde eyerli 3 atın durduğunu gördü. Karayağız Tatar evden çıkmış, eliyle Jilin'i yanına çağırıyordu. Hala gülüyor, kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Jilin yanına gittiğinde birlikte eve girdiler. Girdikleri oda güzeldi. Duvarları dümdüzdü, kille sıvanmıştı. Karşıki duvarın dibinde renk renk gümüş döşekler seriliydi. Duvarlarda değerli halılar, üzerlerinde de gümüş kakmalı tüfekler, tabancalar, kılıçlar görülüyordu.
Ayrım sonu.